Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İnsan Bu programıyla karşınızdayız. Çok kıymetli hocamız Mehmet Dinç Bey ve bendeniz İdris Topçuoğlu ile birlikte olacaksınız. Her hafta farklı bir konuyla hocam sizleri, bizleri, hepimizi aydınlatmaya gayret ediyor. Bu hafta da Teknoloji Bağımlılığı Kongresi üzerine bir sohbet yapmak istiyoruz. Yakın zamanda ülkemizde Yeşilay İşbirliği ile gerçekten çok anlamlı bir kongre gerçekleştirildi ve Mehmet Dinç hocamız bu kongrenin bütün yükünü çeken kişilerden birincisiydi. Ve bu çerçevede biz hocamdan şunu rica ediyoruz. Teknoloji bağımlılığı sürekli gündemimiz. Hele son yıllarda ekran bağımlılığı da diyorsunuz siz buna zaman zaman. Evet. Türkiye'de bu konuyla ilgili eğitimler yapılıyor, programlar yapılıyor, yayınlar çıkıyor. Ailelerin de çok sıkı gündemi, çünkü çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren tabletlerle veya daha değişik ekranlarla bu bağımlılığa maruz kalıyorlar. Biz hocam sizden dinlemek istiyoruz. Yani daha önce de Teknoloji Bağımlılığı Kongresini yaptınız siz. Evet. 2 yıl mı oldu hocam?
Üçüncüsünü yaptık
üçüncüsünü
bu sefer.
Üçüncüsünü yaptınız değil
4
mi?
4 yıl olmuş ilk başlayalıdan.
4 yıl olmuş, eyvallah. O günlerden bugünlere neler değişti bu konuda? Neler gündeme geldi kongrede? Evet. Oradan katılamadı pek çok dinleyenimiz. Anadolu'da, evet. İstanbul'dakiler bile belki çok azı katılmıştır. Katılmış gibi olmak istiyoruz Mehmet Hocam. Buyurun.
İnşallah.
Teknoloji Bağımlılığı Kongresi bize neler söylüyor? Nasıl bir kongre oldu? Ve oradan bize aktaracağınız mesajlar nelerdir? Buyurun,
evet.
Hocam.
Teknoloji bağımlılığı tabii yakın zamanımızın ciddi problemlerinden bir tanesi.
Eyvallah.
Bununla alakalı 2 tane yaşanmış hatıramı anlatayım. Bir tanesi 2 hafta önce Yeşilay'ın çalışmalarını anlatmak üzere Birleşmiş Milletler'e gittik. Hı hı. Birleşmiş Milletler'de bir oturum yapıldı. Türkiye'nin uyuşturucu politikasını anlattık. Yeşilay'ın Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'nı anlattık. Yeşilay'ın YEDAM Danışmanlık Merkezi'ni anlattık. 3-4 tane yönetim kurulu üyesi Yeşilay'ın çalışmalarını detaylı bir şekilde anlattı. Dünyanın farklı ülkelerinden insanlar geldiler, programı dinlediler. Soru bölümüne geçildiğinde ilk soru şuydu. Konuşmanızın arasında teknoloji bağımlı mücadele bölümü de geçti. Ne yapıyorsunuz onunla alakalı? Hmm. Yani bir sürü şey anlatmışız. Oturum da uyuşturucuyla alakalı bir oturum. Yani Birleşmiş Milletler uyuşturucuyla alakalı konuşmak üzere toplanmış. Herkes uyuşturucuyla ilgili çalışmak üzere gelmiş. Bütün gündem uyuşturucu üzerine dönüyor. Bizler de sunumlarımızı yaparken uyuşturucu merkezli olarak konuştuk. Bağımlılık temelinde ama uyuşturucu merkezli olarak. Ancak oradaki İnsanların dikkatini çeken şey, teknoloji bağımlı çalışıyoruz diyorsunuz, ne yapıyorsunuz, biz de yapalım. Dünyanın her yerinden insanların böyle bir derdi var. Buna benzer zaten yayınların da ciddi anlamda sayısının arttığını görüyoruz dünyada. Yani ne yapmak lazım, nereye gidiyoruz, nasıl önlem, nasıl tedbir almak lazım. İşte farklı tedavi yöntemleri söz konusu oluyor. Çin'de askeri kamplara alıyorlar çocukları. Askeri kamplardan geçiriyorlar, ciddi ağır süreçlerden geçiriyorlar vesaire. Teknoloji bağımlı kongremizde de basın mensupları geldiler. Konu önemli, güncel bir konu. Bir basın mensubu benimle röportaj yapıyor. Röportajı yaptı. Sorularını sordu. Sonra kamerayı kapattı. Ya hocam dedi, benim de 2 yaşında bir çocuğum var. Şöyle şöyle problem yaşıyoruz. Ne yapabiliriz falan diye hemen derdini anlatmaya başladı. Evet. Yani hem dünyada hem ülkemizde teknoloji bağımlılığı somut bir şekilde gördüğümüz problem olmaya başladı. O yüzden bununla alakalı bir şeyler yapılması lazımdı. Allah'a hamdolsun, erken bir farkındalıkla biz 4 sene önce Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'ni başlatmış olduk. Hı. O zaman da dünyanın bu alandaki önemli çalışmaları yapan insanları gelmişti. Bu ikincisinde de çok güzel çalışmalar yapan insanlar gelmişti. Üçüncüsünde de özellikle eylemsel bağımlılık alanında dünyada en çok yayını olanlardan, bu alanın başını çekenlerden bir tanesi Mark Griffiths'le Dayara Kuz geldiler. İkisi de çok önemli konuşmalar yaptı. Onun haricinde Amerika'dan, Güney Kore'den, İngiltere'den konuşmacılar geldi. Hollanda'dan konuşmacılar geldi ve neler yapıyorlar, neler öneriyorlar, durum nedir? Onunla alakalı çok önemli paylaşımlarda bulundular. Ülkemizden de bu konuda çalışma yapan insanlar geldiler ve çalışmalarını, mevcut durumu anlattılar. Genel olarak baktığımızda mevcut durumla alakalı belli sıkıntılarımız var. Bunlardan bir tanesi kongrede konuşuldu. Ortaya çıkan netice şu. Birincisi, teknoloji bağımlılığıyla teknoloji kötüye kullanımını karıştırmamak lazım. Teknoloji kötüye kullanımı ne demek? Bir insanın sorumluluklarını ihmal edecek derecede, hayatını geriye götürecek derecede, gelişimine zarar verecek şekilde teknoloji kullanmasıdır. Şu anda bizim teknoloji bağımlısı olarak düşündüğümüz çoğu genç, çocuk, yetişkin esasında teknolojiyi kötüye kullanıyor. Bağımlısı değil ama. Bu iyi bir şey. Niçin iyi bir şey? Geriye döndürmek daha kolay. Bağımlılığın tedavisi, bağımlılığın geriye döndürülme süreci çok daha zor. Ama kötüye kullanmayla alakalı yapılabilecek çok çok şey var. Müdahale etmek mümkün, geriye döndürmek mümkün, tedavi etmek mümkün hastalık dersek. Yapılabilecek çok şey var. Ancak burada bu kafa karışıklığı, yani teknolojinin kötüye kullanımıyla teknoloji bağımlılığı arasındaki farkın bilinmemesi, insanları teknoloji bağımlılığı alakalı duyarsız olmaya itiyor. Nasıl duyarsız olmaya itiyor? Ya zaten herkes teknoloji bağımlısı. Bu kadar teknoloji bağımlısı varsa demek ki normal bir şey yaşıyoruz. Bırakalım devam etsin gibi bir şey bakıyor. Halbuki teknoloji bağımlılığı dediğimiz şey bir hastalıktır. Yani semptomları olan, süreci olan, komorbiditesi olan, eş tanısı olan, ciddi anlamda hayata dair sonuçları olan bir hastalıktır. Ve tedavi edilmesi lazımdır. Dolayısıyla teknoloji kötüye kullanımıyla teknoloji bağımlılığı ayırmak lazım ki teknoloji bağımlısını tedaviye götürelim, teknoloji kötüye kullanımı olan insanı da düzeltmek için, hayatını doğrultmak için, zarar görmeden kullanmasını sağlamak için çalışmalar yapmış olalım. Şu anda bakıyoruz, biz ilk teknoloji bağımlılığı kongresini yapmadan önce duyurularını başladığımızda çok ciddi tepkiler gelmişti. Efendim siz teknolojiye karşı mısınız? Asla karşı değiliz. Yani teknoloji hayatımızda olsun, hayatın şu an parçası, vazgeçilmez bir parçası. Ancak hayatımızı kolaylaştırsın, zorlaştırmasın. Hayatımızı kolaylaştırdığı kadar olsun. Zorlaştırıyorsa, bizi bir şeylerden geri bırakıyorsa, işimizden gücümüzden ediyorsa, bu benim hayatımı kolaylaştırmıyor ki. Bana faydalı olmuyor ki, zarar veriyor. Dolayısıyla burada bir durmak, bir düşünmek lazım. Teknolojiye karşı olmak demek değil. Ya da hayatımı genişletsin benim, daraltmasın. Daha çok insana ulaşabilmeme, daha çok bilgiye ulaşabilmeme, daha güzel şeyler yapabilmemi sağlasın. Ama benim hayatımı bir odaya kilitliyorsa, en yakınlarımla bile ilişkime zarar veriyorsa, önceden yaptığım en basit faaliyetlerimi bile yapamaz hale geliyorsam hayatım daralıyor demektir. Dolayısıyla bununla alakalı ciddi anlamda bir kendimizi sorgulamamız lazım. Teknoloji bağımlılığı dediğimiz şey teknolojiye karşı olmak demek değil. Teknolojiyi doğru kullanmayı çok teşvik ediyoruz, çok tavsiye ediyoruz. Yeter ki insanlar doğru kullansınlar, aktif kullansınlar, verimli kullansınlar. Ancak zarar verecek şekilde kullanma söz konusu olduğunda orada bir dur demek gerekiyor, bir uyarı gerekiyor. Yani biz ruh sağlığı alanında çalışan insanlar olarak bunun üzerinde durmak zorundayız. Çünkü insanların ruh sağlıklarının bozulduğunu görüyoruz. İnsanların ruh sağlığının onulması çok zor bir şekilde yara aldığını görüyoruz. Dolayısıyla teknoloji bağımlılığı yoktur demek ya da hepimiz teknoloji bağımlısıyız demek bilmeden konuşmaktır. Maalesef bunu insanlar çok yapıyorlar ve hakikaten bu konuda hiçbir bilgisi olmayan, hiçbir araştırma okumamış, hiçbir örnek vaka görmemiş, tabir caizse canı yanmamış insanlar teknoloji bağımlılığı yoktur gibi beylik sözler ediyorlar. Halbuki bir vakanın annesini dinlese, babasını dinlese, bir yakınını dinlese, ne kadar hayatında insanların zarar gördüğünü görecek ve belki pişman olacak bunu söylediğini. Yani biz yakinen görüyoruz, çokça görüyoruz. Yani anne baba çocuğunu yıllarca beslemiş, büyütmüşler, bakmışlar, ilgilenmişler, korumuşlar, kollamışlar, motive etmişler, türlü masraflar yapmışlar. Neticede çocuk Türkiye'nin en iyi lisesine girmiş. Hı hı. Lise sınavında Türkiye'nin en iyi lisesine girmiş ve bir gün çat bırakıyor liseyi. Bilgisayarda oyun oynayacağım diye. Gitmemeye başlıyor. Lise 1'de gitmemeye başlıyor. Anne baba bir şey dediğinde anne babanın üzerine yürüyor. Anne baba söz geçiremiyor. Anne baba aciz. Anne baba çaresiz. Tedavi için doktora götürüyor. Doktora gitmiyor. Okuldaki öğretmenlerini götürüyor. Okuldaki öğretmenlerin yanına çıkmıyor. Anne baba konuşmak istiyor. Anne babanın konuşmasına izin vermiyor. Bilgisayarı kaldırmak istiyorlar. Anne babaya zarar vermeye başlıyor. Yani böyle kritik bir durumda olan bir insan için yok efendim teknoloji bağımlılığı yoktur. Teknoloji tamam kullanıyoruz ama buna alışacağız hayatımızda falan gibi sözler söylemek densizlik başka bir şey değil diye düşünüyorum ben. O yüzden teknoloji bağımlılığı var. Bunun farkına varmamız lazım. Bununla alakalı farkındalığımızı arttırmamız, dikkatimizi arttırmamız, bu daha yaygın bir problem haline gelmeden, daha çok insana zarar vermeye başlamadan mücadele etmemiz, önlemler almamız, önleme programları uygulamamız lazım. Bu anlamda baktığımızda önleme noktasında çok çok çok geri olduğumuzu düşünüyorum ben. Yani şu anda Allah'a hamdolsun farkındalık yükseldi, insanların kulağına bir su kaçtı. Teknoloji bağımlılığı diye bir şey var. Ama önlemekle alakalı yapılan kalıcı, güzel, etkili bir çalışma maalesef yok. Geçenlerde İngiltere'de çok güzel bir kampanya başladı. Kampanya şu, mahkumlarla çocukların fotoğraflarını yan yana koyuyorlar. Hapishane mahkumlarıyla çocukların fotoğrafını yan yana koyuyorlar. Ve diyorlar ki bu hapishane mahkumunun günde bir saat, iki saat açık hava izni var. Ve bu bir saat, iki saat açık hava iznini saniye saniyesine kullanıyor. Çünkü onun dışında içeride olduğu için açık havaya bir özlem var. Ve çıkıyor günde bir saat, iki saat gökyüzünü görüyor. Açık havada duruyor. Ondan faydalanıyor. Ama bu taraftaki çocuk, 5 yaşındaki, 10 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuk açık havaya çıkabileceği halde, her türlü özgürlüğü halde günde bir saat bile açık havaya çıkamıyor. Bir mahkumdan daha az açık hava görüyor çocuklarımız, gençlerimiz. Dolayısıyla çocuk internete girmesin ne yapsın? Açık hava göremiyor, hareket edemiyor, faaliyet yapamıyor, kendini ifade edemiyor, dolaşamıyor, gezemiyor rahat bir şekilde. O yüzden bir mahkum gibi yaşatmamak lazım çocuklar. Açık havayla temas edebileceği, hareket edebileceği, enerjisini boşaltabileceği alanlar, imkanlar, zeminler oluşturmak gerekiyor. Bu anlamda işte şehir planları yaparken bunu belki öncelikli gündem haline getirmesi gerekiyor yetkili insanların. Yetkililer getirmiyor. O zaman anne baba olarak, eğitimciler olarak, bu alanı dertlenen insanlar olarak, bu problemi gören, fark eden ve çözmek isteyen insanlar olarak, sorumluluk taşıyan insan olarak biz öncelik yapacağız. Diyeceğiz ki arkadaşım biz bina istemiyoruz, biz alışveriş merkezi istemiyoruz, biz çocukların hareket edebileceği parkları istiyoruz, alanlar istiyoruz, mekanlar istiyoruz. Talep etmemiz lazım ki bu talep o kadar güçlü olması lazım ki yetkili insanlar karşı duramaz hale gelsinler. Sonuçta piyasa diye bir şey var ve maalesef hizmet sektörleri de piyasaya dönüşmüş durumda ve piyasaya dönüştüğü için talebe göre arz oluşmaya başlıyor. İnsanlar neyi talep ediyorsa arz ona göre şekilleniyor. İnsanlar açık hava talep etmedikleri için veya bu taleplerin dile getirmedikleri için, seslendirmedikleri için, bu talebin peşinde koşmadıkları için maalesef bu şekilde bir arz söz konusu olmuyor. Baktığımızda bugün en basit bir mahallede, en küçük bir mahallede 3 gün su kesilse insanlar ayağa kalkıyorlar. 2 gün elektrik kesilse dünya kadar protesto söz konusu oluyor. İnternet kesilse protesto oluyor. Elektrik gibi, su gibi ihtiyacımız bizim açık hava. Elektrik gibi, su gibi ihtiyacımız bizim ağaç, yaprak, toprak, toprağa değmek lazım. Evet. Geçen gün Gökhan Ergür diye bir psikolog dostumuz vardır. Çok güzel bir söz söyledi. Diyor ki topraktan gelen insan çamuru kir zannediyor diyor. Çamura değmesi lazım insan. Değmediği zaman kir zannediyor işte. Yağmurdan kaçar hale geliyor. Ve öyle bir sanal hayat, öyle bir kapalı hayat yaşıyoruz ki garip bir konfor anlayış söz konusu oluyor. Ve bu konfor anlayışın söz konusu olduğundan dolayı hem kendimiz için hem çocuklarımız için bu konforun bozulmasına sebep olan şeylere maruz kalmamak için bir sürü şeyden mahrum kalıyoruz ve mağdur oluyoruz. Mahrumiyet yaşıyoruz. Yani çocuklar hayatlarında bir defa olsun doya doya ıslanamıyorlar. Hayatlarında bir defa olsun doya doya çamurlarda oynayamıyorlar. Doya doya çayırlarda yuvarlanamıyorlar. Yok böyle bir imkan. Ve bunu talep eden de yok. Garip bir şekilde alışmış durumdayız. Ama saatlerce servislerde, trafikte, kapalı mekanlarda, sıraların üzerinde oturuyorlar. Ama bu çocukların gelişimi için, ruh sağlıkları için iyi değil. Yetişkinler için de, iyi değil. Dolayısıyla bu anlamda ciddi olarak bir gündem oluşturmamız lazım artık, yeter. Yani hep şikayet ediyoruz, hep eksiklik var diyoruz, problem var diyoruz ama hiçbir şey de yapılmıyor bununla alakalı. Bir şey yapılmıyorsa bir şey yapılsın için bir şey yapılana kadar bir mücadele göstermemiz, vermemiz gerekiyor. Hem kendi ruh sağlığımız için hem çocuklarımızın ruh sağlığı için. Evet. Çünkü bu doğa dediğimiz şey, açık hava dediğimiz şey, toprak dediğimiz şey alternatif olan bir şey değil ki. Ne yapsa insan yerini tutmuş olur. Geçen haftalarda bir Anadolu'da bir yere konuşmaya gittim. Dediler ki hocam dediler bir okul yapıyoruz oraya da bakar mısınız? Bakarım dedim olur. Yani ne tavsiye edersiniz diye. Olur gidelim dedim. Gittik. Okul inşaatı. Bahçesi var. Bahçe yapılıyor. Yani bahçe yapılıyor. Okulun girişi var. Güzel böyle bir geniş bahçesi var. Dedim ki buraya beton döktürmeyeceksiniz değil mi dedim. Yok biz kauçuk yaptıracağız oraya dediler. Peki dedim. Kauçuk daha kötü. Betondan da kötü kauçuk. Niye kauçuk yaptırıyorsunuz? Hocam dedim dediler. Toprak olursa okul temiz tutamayız. Çamur olur. Tamam da zaten bakın anaokulun olduğu. Anaokul var o okulda. Olacak yani. Bir de ilk dört olacak. Anaokulun olduğu, ilk dördün olduğu okul ne kadar düzgün, temiz, düzenli olabilir ki? Olmasın. Oluyorsa çocukları makineleştirmişiz demektir. Doğal hareket edemiyor, rahat hareket edemiyor. Rahatça koşamıyor, zıplayamıyor, bir şeyleri dağıtamıyor, bir şeye dokunamıyor demektir. Problem var. Evet. Tamam pislik içine yürüsün demiyoruz. Ama toprakla buluşmasına mani olacak kadar, toprağa basmasına mani olacak kadar, önündeki toprağı suni şeylerle kaplayacak kadar da çocukları kopartmayalım, korumayalım. Başka türlü sıkıntılar söz konusu oluyor o zaman. İlla çok düzenli. Anne babalar da buna dikkat etsin. Anne babalar da bunu talep etsin. Desinler ki kauçuk olmasın yer. Gerekirse kirli olsun bazı şeyler. Gerekirse düzensiz olsun bazı şeyler. O yerinde olmasın. O kadar da pırıl pırıl olmasın. Problem değil. Çocuğum benim hareket edebilsin. Çocuğum benim toprağa değebilsin. Enerjisini boşaltabilsin. Ama anne babalar da maalesef bu konuda talepte bulunurken... İşte tertemiz okul, pırıl pırıl. Bu bence sıkıntıdır. Yani bir ilkokul, bir anaokulu tertemiz, pırıl pırılsa öğrencinin olduğu saatte bir soru işareti. Niye bu çocuklar oynamıyor mu burada? Bu çocuklar dolaşmıyor mu burada? Bu çocuklar koşmuyorlar mı burada? Bu çocuklar bir şeyleri dağıtmıyorlar mı burada? Dağıtmıyorlarsa niye dağıtmıyorlar? Dağıtsınlar. Dağıta dağıta öğrenecekler. Dağıta dağıta faaliyet yapacaklar. Bir şeyleri düzeltecekler. Ha, dağıtsınlar sonra toplamayı öğretiriz. Ama dağıtmadan toplamayı öğretemeyiz ki. Sonra hayatları dağılıyor bu çocukların. O yüzden yani çocukları koruyacağız diye birçok şeyden mahrum bırakıyoruz ve yanlış yapıyoruz. Bu mahrum bıraktığımız şeyler temel ihtiyaçlar olduğu için o temel ihtiyacı da karşılayacak doğru kanallar, sağlıklı kanallar bulamıyor çocuklar, gençler. O yüzden de sağlıksız olan kanallara giriyorlar. İşte internet, teknoloji bağımlılığı, ekran bağımlılığı her ne dersek diyelim bunlardan bir tanesi. Çocuk oturmaya alıştığı zaman hareket etmeyi unutur hale geliyor. Ağaç görmeye alıştığı zaman ağaç görmeyi özleyemez hale geliyor. Gökyüzünde görmeyi bilmediği zaman, annesi babası öğretmediği, talim etmediği, kendileri göstermediği zaman sokağa çıkıyor da bir defa gökyüzüne bakmıyor. Bir bulutu fark etmiyor, bir güneşi görmüyor, bir yıldızı merak etmiyor, bir aya bakmıyor. Ay bugün nasılmış bilmiyor. Aynı ayın şekilleri neye karşılık geliyor farkında olmuyor. Halbuki kainat okunması gereken bir kitap büyüklerimiz bize böyle öğretti. Dediler ki okumak iki türlüdür. Bir kitaptan okunanlar, kitapta yazılan yazılı kitabı okumak, bir kainat kitabını okumak. Kainat kitabını da okumamız gerekiyor. Ağacı yaprağı okumamız gerekiyor. Toprağı böceği okumamız gerekiyor. Kediyi köpeği okumamız gerekiyor. Gökyüzünü, ayı, güneşi okumamız gerekiyor. Kur'an'da anlatıyor Allah Teala. Gökyüzüne bakmıyor musunuz buyuruyor. Yıldızlara bakmıyor musunuz buyuruyor. Deveye bakmıyor musunuz buyuruyor. Arıya bakmıyor musunuz buyuruyor. Bizim kainat kitabını okumamız lazım. Yoksa hakikate eremeyiz. Hakikat yolunun çok çok çok gerisine kalırız. Giremeyiz bile o yola. O yüzden ama bunları çocuklarımıza göstermemiz, öğretmemiz, buluşturmamız lazım. Korumak için buluşturmuyorsak korumuyoruz, zarar veriyoruz. Kaçtığımız şeye koşuyoruz. Neyden kaçıyorsak zarar anlamında ona doğru koşar noktaya geliyoruz. O yüzden çocuklarımızı en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakırsak çocuklarımızda her türlü problem söz konusu olur. Teknoloji bağımlılığı da bunlardan bir tanesidir. Teknoloji bağımlılığı olmasın için ilk başta söyleyeceğimiz şey çocuğun temel ihtiyacı olan açık havaya çıkmak, toprakla buluşmak, doğayla buluşmak, koşarak istediği gibi hareket edebilmesi, koşabilecek alan bulması, güvenli bir şekilde koşabilecek alan bulabilmesi, güvenli bir şekilde oynayabileceği imkan bulabilmesi meselelerini çözmemiz gerekiyor. Bunları çözmeden maalesef teknoloji bağımlılığı dediğimiz şeyi çözmemiz mümkün olmaz. Yani ilaç kullanalım, tedavi yapalım, terapi yapalım. Bunlar yani o kadar etkili olmayacak. O bağımlılık ortaya çıktıktan sonra ancak belki bir noktaya getirebilecek. Öncesinde ne yaparsanız yapın, bu ihtiyaç karşılanmazsa bu problem ortaya çıkar, devam eder. Bu problem ortaya çıkmasın, devam etmesin için anne babalar ne olur çocuklarını çıkarsınlar. İlk başta tabii çocuk alışmadığı için zor olabilir. Yani çocuk çıkmak istemeyebilir. Niye hiç alışmamış? Anne babayı hiç dışarıda görmemiş. Kendisi hiç dışarıda bir faaliyet yapmamış, problem olabilir ama bir hayat tarzı, hayatın vazgeçilmez bir parçası, zoraki değil doğal bir parçası haline getirecekçe o da çözülecektir diye düşünüyorum.
Evet. Yani hasta olmadan önce
evet.
Tedavi olmak evet. lazım. Veya hasta olmamak için gayret etmek lazım.
Evet.
Yoksa bu olduğu zaman bunu çözmek
çok daha zor.
Çok daha çok zor. Daha zor.
Şu anda işte zor. Avantajımız şu, toplum olarak ileri hasta düzeyde değiliz teknoloji bağımlı anlamında, kötüye kullanıyoruz dediğim gibi. Hı hı. Ama teknoloji bağımlısı olmayalım için bugün önlem almamız lazım. Yoksa teknoloji bağımlısı olduktan sonra istediğiniz kadar park yapın, istediğiniz kadar toprak yaprakla buluşturun çocukları, o kadar etkili olmayacak.
Evet. Hocam peki kongrede herhalde hem Türkiye'den hem uluslararası camiadan araştırmacılar, evet. bilim adamları evet. hep birlikte konuyu tartışmış oldunuz. Yani dünyadaki genel gidişat nasıl bu teknoloji bağımlılığı noktasında veya oralarda farklı ülkelerde yapılan değişik uygulamalar var mı bize evet. paylaşabileceğiniz? Evet. Bunları yani burada mikrofonda dinleyicilerimize de paylaşabilirsiniz. Evet. Yani biz Türkiye'de mi bu kadar çok boğuşuyoruz bununla? Dünya genelinde de durum bu şeyde mi devam ediyor?
Dünya genelinde de durum böyle, hatta daha da ileride. Hmm. Özellikle Asya ülkelerine baktığımızda Güney Kore olsun, Çin olsun, Singapur olsun bayağı ciddi problemler yaşıyorlar. Bu nedenle daha da katı tedbirler almışlar. Dediğim gibi Çin askeri kampa yolluyor çocukları. Ve çocuklar perişan. Bunlarla alakalı
teknoloji bağımlılığı olan
çocukları. Tabii teknoloji bağımlısı olan çocukları askeri bir kampa yolluyor. Başında da bir general var, Taoran diye. Çok meşhur bir psikiyatrist aynı zamanda. Biz 2. Teknoloji Bağımlı Kongresi'ne onu misafir ettik. Anlattı bize. Yani ne yapıyorlar, ne tür bir çalışma yapıyorlar vesaire diye. Hatta onun belgeseli de var. İnternette yayınlanıyor. İnternet bağımlı tedavi kampı diye. Çocuklar ağlaya ağlaya o günlerini anlatıyorlar. Beni buraya annem attı. Ne yapacağımı bilemiyorum. Annesine mektup yazıyor. Anneciğim beni ne olur kurtar. Ben burada çok yalnızım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bana söz vermiştin beni. Doktora götürmeyecektin. Başka bir şey diye beni kandırdın. Bana nasıl bunu yaparsın falan diye. Perişan bir şekilde yardım dileniyorlar.
Çok kötü.
Öte tarafta anneyi gösteriyor. Anne de diyor ki ne yapsak olmadı diyor. Yani bu çocuğa bir türlü tesir edemedik. Hayatını perişan etti. Bütün gece gelmediği, internet kafede vakit geçirdiği zaman oluyordu diyor. Güney Kore'de, Çin'de internet kafelerin çoğu gece gündüz açık. İnsan giriyor, 1000 kişilik internet kafe düşünün. Yani Allah küçük Allah. Falan da değil, 1000 kişilik internet kafe. İnsan giriyor, oturuyor, düğmeye basıyor, yemek geliyor, düğmeye basıyor, içecek geliyor. Kalkmadan saatlerce, günlerce orada kalıyor.
Çok kötü.
Çok ciddi problemler söz konusu oluyor. Türkiye'de Allah'a çok şükür böyle bir durumda değiliz. Ama olabilir miyiz? Olabiliriz. Olanlar var mı? Var. Böyle vakalar Türkiye'de de var. Ama topluma yayılmış bir Güney Kore kadar, bir Çin kadar muzdarip, mağdur olduğumuz bir durum söz konusu değil. İşte bizim temel derdimiz olmayalım meselesi.
Hocam şimdi bu o kadar enteresan bir şey ki bir takım mesela eğitim kurumları da görüyoruz. Şimdi Fatih projesidir filan veya bazı okulların reklamlarını görüyoruz. İşte çok erken yaşlarda tabletler üzerinden evet. eğitimler filan da deniliyor. Yani ister istemez neredeyse doğar doğmaz elini kendi veriyoruz. Elimizle evet. çocukları bu kulvara biz sürüklüyoruz evet. esasında evet. yani. Evet. Hani çok iddialı bir eğitim programı yaptığımızı söyleyerek buradan evet. da başlıyoruz bu işe.
Evet.
Yani burada nasıl bir yaklaşım olmalı hocam? Buradaki mesafe nedir yani? Ne olmalı? Hangi yaşta ne olmalı bilmiyorum. Çok kapsamlı bir soru oldu belki
evet,
ama bir tarafından
oldu.
En azından
dilim döndüğünce
şey
cevap vermeye çalışayım.
Çünkü nasıl bu ayarı tutturacağız?
Hı-hı.
Nasıl yapacağız? Mesela işte ödevler de veriliyor bunlar üzerinden. Tabii şimdi ödev için kullanınca bir tabletin oluyor, başlıyorsun ondan sonra çantada taşımaya bunu.
Evet.
Sonra gerisi gelip gidiyor hocam evet. bunun yani.
Maalesef ödevlerde de ödev siteleri falan başladı.
Evet.
Çocuklar okumadan kopyala yapıştırla ödev yapıcı anne baba şey öğretmenlerine götürüyorlar.
Evet.
Yani okumayı öldüren bir süreç söz konusu. Şimdi tabii dedik ya teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası artık olacak. Problem yok bunda.
Çok özür dilerim. Hatta siz bir ara söylüyordunuz. Yani başka bir okul mümkün diye çalışmalar
evet,
var
tabii,
galiba.
Evet tabii tabii.
Bunlar
tabii,
daha çok
güzel çalışmalar
yani,
var tabii.
Tabiat merkezli tabii. herhalde evet. bir yönelişle gidiyorlar.
Evet.
Ama bir tarafta da bunun tam zıttı var yani.
Evet. Maalesef
çocuğu,
ana dalga şu anda teknolojiyi kutsayan,
evet.
teknolojinin ne kadar olursa o kadar iyi eğitim olduğunu düşündüren bir
evet.
akım. Evet. Ve anne babaların çoğu buna kanıyor. Hı hı. Yani şu kadar makine var, bu kadar tablet dağıtıyorlar, bu kadar bilgisayar sınıfları var, bu kadar akıllı tahta var. Halbuki eğitim teknolojisiyle alakalı yapılan çalışmalar, hı hı, bunun başarısının, akıllı tahta gibi çalışmaların çocuğun başarısına olan etkisinin çok anlamlı olmadığını söylüyor.
Allah Allah.
Belki de daha da geriye götürüyor diye. Aleyhinde olan çokça şey var, çalışma da var. Dolayısıyla bilerek, anlayarak gitmek lazım. Hı hı. Neyi kastediyorum, şunu kastediyorum. Şimdi bir, çocuk 0-3 yaş arasında hiç kullanmasın. Mümkünse. Mümkün değil. Yapamıyoruz, başa çıkamıyoruz. 0-2 yaş arasında hiç kullanmasın.
Hmm.
Yani anne babalığı biraz ciddiye almak zorundayız. Niçin ciddiye almak zorundayız diyorum. Anne babalar çocuk bakıcısı olarak kullandıkları için teknolojiyi ister istemez nefes alabilmek için çocuklarına veriyorlar. Ben
tabii
diyor, ben de kendi maillerime bakayım, ben de kendi filmlerimi seyredeyim, ben de kendi programımı yapayım, ben de kendi yemeğimi yapayım vesaire gibi bahanelerle maalesef çocukları tabletlere, televizyonlara, internete mahkum ediyorlar. Halbuki ideal olan ne? İdeal olan 0-2 yaş arasında hiç mümkünse kullanmasın. İdeal olan 0-3 yaş arası hiç kullanmasın. Ondan sonra ama biz eğitici bir şeyler kullandırıyoruz. Ha, 3 yaşından sonra kullandır. 3 yaşından sonra faydalı olur. Ama 0-3 yaş arası faydalı olmaz. Daha faydalı yapabileceği şeyler var. Bu şu demek değil ama çocuğa televizyon vermeyelim, internet vermeyelim, kapatalım, çocuk otursun, can sıkıntısından ölsün değil. Çocuğa malzeme verelim, çocuğu çıkartalım, dolaştıralım, çocuğa gösterelim, yaprağı tutturalım, çiçeği koklatalım, toprakla oynatalım, dokunsun, değsin. Beyni ne kadar beş duyusunu kullanırsa, farklı farklı şeyler görürse, farklı farklı kalıplar işlerse o kadar gelişecek bu çocuğun. O yüzden anne babalığı ciddiye almak derken onu kastediyorum, emek vermemiz gerekiyor çocuklarımıza. Vakit ayırıp gezdirmemiz, dolaştırmamız, tecrübe ettirmemiz gerekiyor bazı şeyleri. Hı hı, hı. Tecrübe ettirmezsek sıkıntı. İnternette, televizyonda, bilgisayarda birçok şey görebilirler ama dokunamazlar, koklayamazlar.
Tabii.
Dolayısıyla beyin tek yönlü çalışmaya başlıyor, gelişmemeye başlıyor. Halbuki o gördüğü şeyi koklasa, o gördüğü şeye dokunsa, o gördüğü şeyi dönüştürse, bir şey yapsa, o zaman beyin daha farklı çalışmaya, daha genişlemeye başlayacak, daha çok ağ kurmaya başlayacak. O yüzden erken çocukluk döneminde özellikle mutlaka ama mutlaka mümkün olduğunca teknolojinin az olduğu bir hayat yaşaması lazım. Belki olmadığı bir hayat yaşaması lazım. Ondan sonraki süreçte tabii burada anne babaların da çok kötü model olduğunu söylemek zorundayım. Yani anne evet, baba bütün gün akşam eve geldiğinde telefonu alıyor, yatana kadar telefon, yatana kadar televizyon, yatana kadar bilgisayar. Anne baba böyle davranırsa çocuk başka bir hayat yaşamayı bilmez ki, başka bir hayat yaşamaz.
Kimden öğreniyor bunu?
Kimden öğreniyor tabii. Geçen gün bir danışanım diyor ki babamız diyor geldiğini biz telefonla konuşmasından anlıyoruz. Apartmana girerken konuşuyor diyor. Eve giriyor hala konuşuyor diyor. Ondan sonra kapatıyor diyor telefonu. Hemen WhatsApp mesajlarına bakmaya başlıyor. Hemen Twitter'da ne olmuş ona bakmaya başlıyor. Bir yandan açıyor haber bültenlerini seyretmeye başlıyor vesaire. Dolayısıyla ciddi bir anne babaların kötü örnekliği söz konusu.
Tabii.
Bu demek değil mi anne babalar kullanmasın, işlerini görmesin? Görsün, gündüz görsün. Yani akşam çocukla beraber olduğu vakitte hani eve iş getirmemek diyorlardı ya önceden. Hı hı. Eve iş getirmesin, eve telefon getirmesin, eve teknoloji getirmesin mümkün olduğu kadar. Çünkü bu süreçten çocuklar olumsuz model alıyorlar, olumsuz örneklik görüyorlar. Veya belli bir vakit ayırsın, desin ki çocuklarım, eşim bana 15 dakika müsaade et. Benim acil yapmam gereken bir şey var. Ya da herkes bilsin ki babamızın saat 8 ile 8 çeyrek arasında telefonuna bakıp gelen haberlere cevaplaması gerekiyor. Gelen mesajlara cevap vermesi gerekiyor. Gelen mailleri cevaplaması gerekiyor. Çok acilse yani. Yarına bırakılmayacaksa. Ha, 15 dakika ilgilensin telefonuyla. Geri kalan vakitte ailesiyle ilgilensin. Ama her fırsatta şu çalarsa, her çaldığında bakılırsa sıkıntı. Yani bu sefer onun emrinde bir hayat, onun etrafında bir hayat olmuş oluyor. Halbuki o bizim hayatımızın etrafında dönmesi lazım. Biz onun etrafında dönmememiz lazım.
Hocam bu aslında sizin de daha önce yine eğitimlerinizde de radyoda da zaman zaman bahsediyorsunuz. Biraz bu irade eğitimiyle de çok alakalı
çok,
bir konu
tabii.
Bu. Değil mi hocam?
Tabii.
Hem çocuktaki irade eğitimi hem yetişkindeki evet, irade eğitimi.
Evet.
Yani biz burada iradelere sahip çıkamayınca teknolojiyi çok bağımsız bir şekilde evde kullanıcı. Ben yetişkinim. Yetişkinlerde de o var hocam. Yani yetişkin bağımlı olmaz gibi sanki.
Evet.
Yani ben
çok
bilinçli kullanıyorum.
Harikulade söylediniz. maalesef anne babalar teknoloji, internet bağımlı dediklerinde akıllarına hep çocuklar, evet, gençler geliyor. Evet. Hiç böyle yetişkinler gelmiyor. Halbuki bakıyoruz ki bağımlılık anlamında yetişkinler de aynı riskin altında. Evet. Yetişkinler de çok ciddi anlamda sıkıntı yaşayabiliyorlar.
Yani hocam peki telefonla çocukların alakasını hiç bu kongrelerde bu da herhalde.
Konuşuldu.
Çünkü en büyük aslında.
Tabii çok konuşuldu.
Telefon. Evet. Çünkü telefonlar bir tabletin, evet, küçük versiyonu, evet, yani.
Bu konuda hususen konuşmak üzere İngiltere'den, evet, Doktor Hüseyin Zahir'i çağırdık. Harikulade bir adamdır. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır benim. Geldi, telefonla alakalı yaptığı çalışmaları anlattı. Ve telefona çok bağımlı olan insanların, çok fazla elinden düşürmeyip çok kullanan insanların nasıl psikolojik olarak zarar gördüğünü ve psikolojik hangi problemlerin ortaya çıktığını anlattı. En önemlilerinden bir tanesi narsizmin daha ileri düzeyde olduğunu söyledi mesela.
Telefonu elinden düşürmeyen
çok kullananlarda araştırmalar onu göstermiş.
Çok önemli hocam.
Narsizm ya. Yani kendini beğenme, kendini olduğundan çok çok çok çok daha fazla görme, kendi odaklı olarak hayata bakma şeklindeki bir düşünce tarzının, yaşam tarzının çok daha yaygın olduğunu söyledi. Bu en basiti, başka şeyler de var. Dolayısıyla mesela telefonla alakalı da ciddi sıkıntımız var. Bununla alakalı da bir düzenleme yapmamız gerekiyor çocukların hayatına ve kendi hayatımıza.
Hocam çocukların telefonla ne zaman buluşması lazım yani?
Şimdi telefonla alakalı çok özür dilerim. Onu cevap vereyim de mesela biz farklı boyutlarda ele aldık. Mesela teknek diye bir kavram var. Teknoloji boyunu. Teknoloji boyunu. O konuda da çok önemli. Doktor Burak Esendal geldi. Çok önemli, çok güzel çalışmaları var. Ve boyuna, duruşa, bele, omurgaya ne kadar zarar verdiğini anlattı. Yani insan boynunu hafif eğerek eğim derecesine göre vücuda yük biniyor. Ve telefona genelde baktığı eğim derecesi 3 kilo çocuğu taşır kadar yük veriyor. Ve bundan dolayı duruş bozuluyor, beden zarar görüyor. Düşünün ki saatlerce böyle duruyor insanlar. Saatlerce boyunlarını eğip telefona bakıyorlar. Bu ciddi anlamda bedene zarar veriyor, inanılmaz zarar veriyor. Hele ki gelişim döneminde, çocukların vücutlarının geliştiği dönemde çok daha fazla zarar veriyor. Bir başka hocamız kanserle ilişkisini anlattı ve dedi ki asla ve asla 5 santimden yakın tutmayın bunları vücudunuza.
Allah Allah.
Yani vücudunuza tutmayın. Vücudunuza 5 santim uzaklıkta en yakın olsun. Ve nitekim bakın telefonlarda bize de gösterdi. Ben 10 santim tavsiye ederim ama dedi telefonun kendi şeyi, kendi bilgi olarak verdiği şey 5 santim diyor dedi. Bakın burada da zaten telefonlarda yasal uyarılar bölümlerinde yazıyor 5 santimden fazla yaklaştırmayın diye. Burada bütün değerlerini veriyor.
Kendi telefonların içinde de yazıyor bu.
Tabii telefonlar yazıyor. Bakın vücuda 5 santim yakın kullanımlarda benzer şekilde sıkıntı yaşanabilir diye. Bakın telefonumda açtım size gösterdim. Yazıyor. Dolayısıyla bunu da bilerek kullanmak lazım. Yani çocuklar telefonu alıyorlar ellerine. Santim mantim bakmadan acayip bir şekilde yaklaştırıyorlar. Ve ciddi anlamda vücutlarının zarar görmesi söz konusu oluyor. Yani kaç yaşında verelim telefon meselesini? Orada tabii ihtiyaç çok önemli. Ama 10 yaşından önce bir çocuğun çok ciddi telefon ihtiyacı olacağını ben düşünmüyorum.
10 yaşından.
10 yaşından önce bir telefona niçin ihtiyacı olsun çocuğun? 10 yaşından sonra okula gidip geliyor. Haberleşmesi lazım anne babası da. Anne baba merak ediyor. Çok zaruret var bir çocuk için. Ona sadece telefon işlevi gören bir telefon verilebilir.
İşte burası çok önemli. Yani nasıl bir telefon verilebilir çocuğa?
Telefon işlevi gören. Ama yani işte burada problem şu, çok önemli bir problem. Bu haftada bir veli grubuyla bir araya geldik, onlar da söylediler. Hocam dediler, biz sadece telefon işte veren bir çocuk, telefon verdik liseye giden çocuğumuza. Ama bütün arkadaşları WhatsApp'ta olduğu için çocuğumuz sıkıntı yaşıyor dediler. Bütün arkadaşımız telefondaki uygulamalarla
mahalle
alakalı.
Mahalle baskısına maruz kalıyor.
Tabii mahalle baskısına maruz kalıyor. Bununla alakalı da yapılması gereken şu, çocuğumuzun görüştüğü arkadaş grubunu erken yaşlardan itibaren şekillendirmek, onların anne babasıyla yakın irtibat kurmak, düzenli olarak görüşmek ve ortak kurallar belirlemek zorundayız. Bunun yolu bu.
Yani esasında hocam çocuğumuzun çevresini belirleme noktasında
çok
da...
Çok erken yaşlarda tabii.
Çok gayret etmemiz lazım.
Tabii ergen çocuğun çevresini belirleyemezsiniz.
Evet.
Küçük yaşlarda bir çocuğun çevresini belirlemeye dönük anne babalar bir araya gelecekler. Bu konuda hassasiyet sahibi olan anne babalar bir araya gelecekler. Birbirleri tanışacaklar bir. Birbirleriyle görüşecekler. Birbirlerinin evlerine gidip gelecekler. Çocukların hayatlarına birbirlerini sokacaklar. İki, ortak kurallar belirlemeye çalışacaklar. Aynı şeyleri konuşacaklar. Birbirlerinin evinde aynı şeylerin uygulandığını bilecekler. Ve çocuk sorduğunda neden bana bu kuralı koyuyorsunuz? Söyleyebileceği bir şey olacak. Diyecek ki bak en iyi arkadaşın Ahmet'in evinde de böyle bir kural var. En iyi arkadaşın Fatma'nın evinde de böyle bir kural var diyebilecek. Ama öbür türlü ne oluyor? Çocuk diyor ki benim diyor sınıfımda bir tek ben varım diyor. Geçen gün bir anne söyledi, dedi ki hocam dedi çocuğumuza biz direniyoruz ama çocuk dedi bana bir A4 beyaz kağıt aldı, sınıfındaki sıraları çizdi, telefon olanlara işaret koydu, telefon olmayanlara işaret koymuyorum dedi. Bir tek onun sırasında telefon olmayan birisi var, o da benim çocuğum. Bütün sınıftakilerin telefonu var dedi, görsel bir şekilde bana kendini ifade etmeye çalışıyor dedi. Evet. Ya diyor ki ben çok kötü hissediyorum kendimi. Çünkü herkesin telefonu var, benim yok. Ben anormal hissediyorum kendimi diyor. Çocuk için zaten önemli olan şey telefona sahip olmak ya da olmamak değil. Temel ihtiyaç değil çocuk tabii için telefon. Ama ne zaman temel ihtiyaç haline geliyor? Herkesin telefonu varsa, bütün sevdiği arkadaşlarının, bütün görüştüğü arkadaşlarının telefonu varsa o zaman telefon temel ihtiyaç haline geliyor. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmenin yolu var mı? Var. Bunun önüne geçebilmenin yolu nedir? Anne babanın erken yaşlardan itibaren çocuğa olumlu çevre oluşturabilmesi. Bunun için de anne babalar, hassasiyet sahibi, bilinçli, dertli anne babalar bir araya gelecekler. Görüşecekler, misafirliğe gidecekler. Çocuğumuz nasıl daha iyi yetiştiririz konuşacaklar. Allah rızası için siyaset konuşmasınlar. Bir araya geldiğimizde şu siyaset ne olmuş, bu parti ne olmuş, şu olaylar ne olmuş, gündem ne kadar saçma sapan haber varsa o konuyla alakalı hiçbir şey yapamayacağız ama bunu konuşuyoruz, saatlerce konuşuyoruz veya başkaları hakkında konuşuyoruz. Onları konuşmayalım. Diyelim ki ya çocuğumuzun bir telefon sıkıntısı var, ne yapalım? Sen ne yapıyorsun? Nasıl başa çıkıyorsun? Beraber ne yapabiliriz? Çocuklara ne tür bir faaliyet önerebiliriz? Çocuklara nasıl yardım edebiliriz? Nasıl bir imkan sağlayabiliriz? Bir şeyler yapmak istiyorum, gücüm yetmiyor. Sen 5 lira ver, ben 5 liraya vereyim. 10 liraya bir şeyler yapalım bu çocuklara. Oyuncak alacağım, küçük yaşındaki çocuğuma pahalı geliyor. Sen 5 lira ver, ben 5 lira vereyim. Alalım bu oyuncağı, bir hafta sen oynat, bir hafta ben oynatayım. İmkanlarımızı paylaşalım, bilgilerimizi paylaşalım, tecrübelerimizi paylaşalım, hayatımızı paylaşalım. Çünkü yalnız başımıza büyütemeyiz çocukları. Bu dönemin en büyük problemlerinden bir tanesi o. Anne babalar, anne babaların yanına dünya kadar yük yüklüyorlar kendilerini. Dayı oluyor, hala oluyor, teyze oluyor, amca oluyor, babaanne oluyor, dede oluyor, büyük anne oluyor, anneanne oluyor, her şey olmak zorunda. Her şey olamaz bir insan. Anne anne olacak, baba baba olacak. Diğer vazifeleri başka insanlardan destek olarak alacak. Amcasıyla çok uzaksa o zaman amca yerine geçebilecek bir aile dostu koyacaksınız. Dayısına ulaşamıyorsanız dayısı yerine geçecek bir aile dostu olacak. Teyzesi görüşemiyorsak teyzesi gibi olabilecek bir aile dostu olacak. Biz onlara gideceğiz, onlar bize gelecek. Vakit bulamıyorum diye saçma sapan bir bahane olmaz. Hepimiz akşamları saatlerce telefona bakmaya, internete girmeye, televizyon seyretmeye vakit buluyoruz. Bakıyorum her türlü diziden herkesin haberi var. Her türlü yarışma programından herkesin haberi var. Her haberden herkesin haberi var. Nasıl vakit bulamıyoruz? Nasıl seyrediyoruz peki biz bunları? Ya nereden haberdar oluyoruz madem vakit yok birbirimize gitmeye? O yüzden birbirimize gitmeden, birbirimizi görmeden, birbirimizden destek almadan bağımsız çocuklar, teknoloji bağımlısı olmayan çocuklar yetiştirmemiz mümkün değil. Mutlaka ama mutlaka birbirimizden bu anlamda destek almak zorundayız. Birbirimize mecburuz.
Evet.
Bu kötü bir şey değil. İnsan insanı, insan için, Allah insanı insan için yaratmış. İnsan için yaşayacağız. Bizim gücümüzün yetmediği insana, bizim gücümüzün yetmediği konularda o insanlar bize yardım edecek. O insanların gücü yetmediği konularda biz o insanlara yardım edeceğiz. Birbirimize yardım edeyim de hayata devam edeceğiz. Ama tek başımıza çocuk yetiştirmek çok çok çok zor. Altından kalkılması çok ağır bir yük. Özellikle bu dönemde çünkü çocuklarımızı bir kanala sürüklemeye çalışan akımlar çok fazla. Evet. Onlara karşı durabilmek için bir güç gerekiyor. O güç de bir insanın tek başına sahip olabileceği bir güç değil. Ne kadar güçlü olursa, ne kadar zengin, imkanlı, varlıklı, bilgili vesaire olursa olsun yetmez.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Konu uzun tabii, böyle bir radyo programına sığacak bir konu değil. Bu kadarla iktifa edelim. İnşallah önümüzdeki programlarda tekrar bu konuya temas ederiz. İnşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Mehmet Dinç hocamızla İnsan Bu programındaydık. Programımızın sonuna yaklaştık ve inşallah önümüzdeki hafta yeni bir konuyla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.